Ben aslında egzozomları hücrelerin sosyal medyası olarak adlandırmayı seviyorum.
Ha, çok güzel.
Daha okumamış bir çocuk okuyup bir meslek sahibi olacak. Artık kaderine karar verecek. Çocuk olarak ben hücreleri genelde insanlaştırmayı, insansal özellikler katmayı seviyorum aslında.
Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi. Bağımlılık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Ayık Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Genç bir arkadaşım ama yaşına aldanmayın, başarıları listelerce. Şöyle biraz okuyarak bakmam lazım çünkü ezberimde bile tutamayacağım başarıları var. Neslihan Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, egzozom çalışmalarının liderliğini yapıyor. Zaten orada tanıştık Neslihan'la ama birçok başka özelliği var ama en benim dikkatimi çeken dedesi 120 yaşında vefat etmiş. Yani bu zaten bizim Longevity Lab ve Ayık Kafa'da birçok sefer konuşacağımız uzun ve genç yaşamla ilgili esasında en güzel örnek. TÜBA Genç Bilim İnsanı ödülü var. Bu arada Neslihan 35 yaşında. 2 yüksek lisansı, bir tanesini saymıyor bile, bir doktorası var ve şu anda doçentlik için başvurusunda bulundu. Aynı zamanda International Society of Extracellular Vesicles. Yani anladığım kadarıyla bu egzozom dünyasını yönlendiren ve monitör eden bir yapılanma. Ondan da bahsedeceğiz. Bundan birkaç sene önce bütün dünyanın kırıldığı COVID esnasında konvalesan plazma kaynaklı egzozomları SARS-CoV hatta son dönemlerinde ya da ileri dönemde olan hastalarda kullanıp epeyce olumlu başarılara ulaşmış olmanız. Hoş geldin Neslihan.
Hoş bulduk. Merhabalar Esra.
Hakikaten son zamanlarda tanıştığım beni en heyecanlandıran kişilerden birisin. Kendimi bilime verdiğimden beri gitgide böyle aynı kafada insanlarla arkadaş olmak, çalışmayı yana bırakalım. Arkadaş olmak beni çok heyecanlandırıyor. En çok konuştuğumuz konu seninle. Egzozom nedir? Kök hücre nedir? Tipleri nedir? Ne işe yararlar diye. Çünkü son dönemlerde en çok dünyada ve Türkiye'de gerek gençlik için olsun, gerek bir takım organ tedavileri için olsun, kozmetik kullanımlarda olsun çok kullanılan ve konuşulan bir konu. Biraz yardımcı olmak istiyorum bizim takipçilerimize. Şöyle yönlendirelim. Kendi hikayemi anlatarak başlayayım. Daha doğrusu yaptığımı anlatayım. Sen bana oradan artık bir yönlendirme ver. 3 sene olacak Nisan ayında Panama'ya gittim. Damardan umbilical cord yani kordon bağı kök hücresi 120 milyon ünite 3 günde damardan aldım. Herhangi bir problemim ya da sıkıntım olmadan aldım. Daha önceki bölümlerde de bahsettim. Böyle biohacking, longevity, zaten ayıklık hep benim hayat tarzımın bir parçası olduğu için biraz takip ediyorum, biraz kendim deniyorum. Ne işe yarar? Bazen yapıyorum ne işe yaradığını bilmeden. Hem beni aydınlat hem seyircileri aydınlat. Ben seni bu konuyla ilk tanıdım galiba diyeyim. Sana geldim üniversiteye. Ya Neslihan ben bunu yaptım ne diyorsun dedim. İstersen oradan başlayalım.
Şimdi beni de çok güzel tanıttın, teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da şu an çok heyecanlıyım, o yüzden kusura bakmayın. Bence bunlara girmeden önce kök hücre kavramına ve bu nedire girmeden önce bir kök hücre nedir bunu bir bence bilmemiz gerekiyor. Bilimsel tanımlara bakacak olursak aslında 1800'lerin sonunda ilk başta kök hücre aslında Darwin teorisini kanıtlamak adına, bu evrim teorisini kanıtlamak adına kök hücre olarak adlandırılıyor. Ve ondan sonra aslında yapılan çalışmalarla kök hücrenin bu macerası devam ediyor. Başka bir hücreye dönüşebilen, başka bir hücre olabilen hücrelere biz kök hücre diyoruz. Bunların bazı özellikleri var. Kendilerini yenileyebiliyorlar, hasarlı dokuyu tamir edebiliyorlar ve farklılaşabiliyorlar. Aslında şöyle de diyebiliriz, daha okumamış bir çocuk okuyup bir meslek sahibi olacak. Artık kaderine karar verecek. Çocuk olarak ben hücreleri genelde insanlaştırmayı, insansal özellikler katmayı seviyorum aslında.
Çok güzel, daha iyi anlayacak dinleyenler.
Kök hücreyi biz aslında okumamış bir öğrenci olarak, okumamış bir çocuk olarak hayal edebiliriz. Okuyacak, bazı sınavlardan geçecek, bazı aşamalardan geçecek ve kendi kaderine karar verecek diyelim. Şimdi kök hücre farklı hücrelere dönüşebilen hücreler. Tabii aslında genel olarak çok basit bir kavramda ikiye ayrılıyor kök hücreler. Ve embriyonik kök hücreler ve yetişkin kök hücreler olmak üzere böyle çok temel bir şekilde ikiye ayrılıyor. Ama ben tabii ki de bunun dersini verdiğim için kök hücrelerin farklılaşma potansiyeline göre ayrılmaları gerektiğini savunuyorum.
Şunu da ekleyelim istersen, bir de otolog var. Son zamanlarda çok duyuyorum, podcastlerde duyuyorum. Amerika'da klinikler açıldı. Esasında kordon bağından, sünnet derisinden, plazmadan alınan kök hücreler henüz FDA'den geçmediği için yeni bir böyle furyayla otolog iyidir, en iyisidir diye onu da arada anlatalım istersen. Yani çünkü otolog, o da çok kullanılıyor.
Otolog, allojenik bu kavramlardan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor zaten kök hücrenin kullanımından bahsediyorsak. 2000'lerin başında ilk kök hücre insanlar üzerinde klinik olarak kullanılmaya başlanıyor. Hı hı. Ve hatta omurga hasarına yönelik bir kullanım yapılıyor. Ve ilk şu sorular çıkmaya başlanıyor. Aslında kök hücre nasıl, teknik olarak nasıl verilmesi gerekiyor? Etiksel sorunları nelerdir gibi bir sürü kavram ortaya çıkartıyor. Hangi kök hücre kullanılmalı? Embriyonik kök hücre mi kullanılmalı yoksa yetişkin kök hücresi mi kullanılmalı?
Ama yetişkin de ayırt edelim çünkü biz halk dilinde yetişkin deyince benim yaşım ya da senin yaşın geliyor. Senin dediğin yetişkin doğmuş olan bir bebeğin yeni yani sıfır yaşındaki bir bebekten alınan kordon bağı, sünnet derisi vesaire gibi.
Evet evet. Aslında fetal dönemde hücreler daha anne karnındayken yetişkin kök hücre özelliğine sahip oluyor. Hı hı. Bunların sadece farklılaşma kapasitesi daha bir zigot gibi bir embriyonik dönemde alınan bir hücre kadar fazla olmuyor ama gene de farklılaşabilme özelliğine sahip olan hücreler diyoruz. Ve bu genel olarak adult stem cell veya yetişkin kök hücre olarak tanımlanıyor. Şimdi yetişkin kök hücreler de işte hematopoietik yani kan kaynaklı bir de mezenkimal kaynaklı olarak.
Mezenkimali açar mısın?
Aslında mezenkimal mezenşim dokusundan aslında embriyonik dönemde insanlar işte insan gelişim embriyonik gelişim oluşurken normalde 3 tane tabaka olur endoderm, ektoderm, mezoderm.
Ama nereden alıyorlar? Sen bunu söyle.
Aslında kıkırdak, adipos, işte yağdan, kemikten, kıkırdaktan alınan hücreler mezenkimal kök hücre olarak tanımlanıyor. Kan dışında işte alınan, aslında kan değil de kan dışında alınan dokulardan kaynaklı olan hücreleri biz mezenkimal kök hücre diyoruz.
Tamam.
Bunlar yetişkin kök hücresi olarak da adlandırılabiliyor. Mezenkimal kök hücre kavramı aslında şu an daha uygun olacak bizim için.
En esasında işe yaramayan dediğin konuşmalarımızda mutlaka yarıyordur ama kişinin yaşına da bağlı olaraktan otolog kök hücre senin yaşını taşıyor, yaşının özelliklerini taşıyor. Yani 52 yaşında benden yağdan yaptılarsa otoloğu.
Eğer o yaşta aldılarsa.
Evet o yaştan bahsediyorum ki çok popüler. 52 yaşını taşıyor.
Evet.
Tek farkı 52 yaşında benim içimdeki hücrelerden bekleyeceğimi kendi kendimi tamir etmeyi daha yoğun bir şekilde, daha hızlı bir şekilde geri veriliyor. Hani belki kendimi ne bileyim ben mesela örnek verirsek hani 10 günde tamir edecekken belki 4 günde tamir ediyor ama daha ötesine geçmiyor.
Evet.
Şimdi bir bu var. Normalde kullanılmayan, şimdi iki ucu anlatmak istiyorum sonra bizim esas konumuza geleceğim. Zigot hücre var. Zigot hücre normalde yani alınabilseydi nereden alınacaktı?
Şimdi şöyle yapalım. Bilimsel terimlere bir dalalım önce o zaman. Önce bir böyle anlatalım. Şimdi tabii ki de sperm yumurtayı döledikten sonra zigot oluşuyor. Ve birkaç bölünmeye kadar hücre, oradaki herhangi bir hücre bir organizmayı oluşturabilecek kapasiteye sahip. Yani potansiyeli çok yüksek.
Yani in vitro'da yapılan döllenme gibi.
Evet, evet. Tabii ki de şu an hani etiksel sorunlardan dolayı embriyonik kök hücre çalışmak yasak. İnsan embriyonik kök hücresi çalışmak tabii ki de yasak. Bir hücrenin bir organizmayı oluşturabilme kapasitesine biz totipotent diyoruz. Bu hücre totipotent. Bir organizma oluşturabiliyor. Hücreler artık bölünmeye başladıkça tabii ki de polariteden dolayı hücreler farklılaşıyor ve bu farklılaşma potansiyelini kaybetmeye başlıyor. Artık bundan sonraki hücre embriyonik kök hücre olarak geçiyor ve bunun potansiyeli pluripotent kök hücre olarak tanımlanıyor. Yine bilimsel terimlerle konuşacak olacağım ama gene bu blastositte inner cell mass dediğimiz içeride bir hücre topluluğu var. Bilenler bilir yani bu konuda çalışmalar yapanlar
i̇çeride daha... İçeride derken ben bilmiyorum mesela benim anlayacağım şekilde anlat.
Şimdi blastosit bir yuvarlak balon gibi düşün ve onun alt tarafında inner cell mass denilen hücreler var. Oradaki içeride bulunan hücreler var. Bu hücreler aslında bizim organlarımızı ve diğer her şeyi oluşturan hücreler. Buradan elde edilen hücreler embriyonik kök hücre olarak adlandırılıyor ve bu hücreler pluripotent özellikle. Bu hücreler vücudumuzdaki bütün hücrelere farklılaşabiliyor fakat bir organizmayı oluşturamıyor.
Okey, o zaman birkaç tane bölüm var. Bir tane ilk döllenme esnasındaki
evet.
var.
Evet.
Ondan sonra embriyo olduktan sonra
bir organizmadaki bütün hücreleri oluşturabiliyorlar fakat bir organizmayı oluşturamıyorlar. Neden? Çünkü plasentayı yapamıyor.
Şimdi birkaç kök hücre tipi var. Bunları çok kısa kısa anlatalım ki bizi seyredenler bilinçli olarak gidecekleri doktorlardan tedavi alırken neyle karşılaşacaklarını ve neyi soracaklarını bilsinler. En az işe yarayan diyeyim. En işe yaramayan değil mi? En az işe yarayan otolog dediğimiz bizden, eğer de bir yaşımız vardıysa, bizden alınan işte yağ olabilir, kemik olabilir vesaire parçasından alınan hücreler otolog ve bu bize geri verildiği zaman ancak kendi kendimizi tedavi etme kapasitemizin az daha üstünde faydası var. En öbür uca bağlanmak istiyorum. İlk döllenme esnasında olan tek hücreyken, organizma halen tek hücreyken ve oradan bölünerekten embriyo haline gelmeden önceki ilk aşamadan bahsediyoruz. Ve o etik olarak ve legal olarak yasak zaten, onu hiç konuşmayalım bile. Arada bir embriyonik kök hücre var.
Evet.
O çok önemli. Ben ve benim gibiler, sokaktaki insanlar tabii bunları kullanamazlar ama benim takip ettiğim yayınlarda bu kök hücrelerden şu anda organ üretilebiliyor.
Evet.
Çok güzel, çünkü yakın bir zamanda dinlediğim bir şeyde bir kalp üretmek üzerine konuşuyorlardı. Çünkü diyorlar ki ne kadar büyük haksızlık. Birinin ölmesi lazım birine bir kalp transplantı yapılması için. Onun üzerine çalışmalar var. Şimdi bu üç taneden bahsettim. Bir tanesi zaten hiç kullanılmıyor. Öbürü çok kullanılıyor ama faydası yani kısıtlı. Bir tane şu anda bilimsel açıdan çok faydalı olduğu bilinen ve insanların hayatını kurtaracak eksik kalan bir yeri tamamlıyor. Tamamen bilim dünyasının uğraştı. Şimdi esas benim ve bence dinleyenlerin en çok ilgisini çeken kök hücreleri.
Mezenkimal kök hücreler.
Bence onların etrafında konuşalım. Onlar nerelerden alınıyor, nelerde kullanılıyor ve benim geçirdiğim prosedürün içinde bana ne kadar faydası olmuş olabilir? Ne kadarı kalır, ne kadarı kalmaz?
Mezenkimal kök hücreleri biz aslında istediğimiz her yerden elde edebiliriz. Yağdan, kıkırdaktan, kemikten, deriden, aslında aklınıza gelebilecek her yerden elde edebilirsiniz ki son zamanlarda yapılan çalışmalarda biz nereden mezenkimal kök hücre elde edebiliriz acaba, daha nasıl bir yenilik yapabiliriz üzerine yapılan çalışmalar oluyor. Otolog kavramından bahsettik, ondan da bir bahsedelim. Eğer organizmanın kendisinden bir doku alınıyorsa bu otolog oluyor. Fakat başkasından, başka bir organizmadan geliyorsa, aynı türe ait başka bir organizmadan geliyorsa buna alojenik diyoruz. Başkasından alıyorsak alojenik kavramını kullanacağız. Kendimizden alıyorsak otolog kavramını kullanacağız. Mesela senin yaptırdığın uygulamadan bunun üzerinden konuşabiliriz. Şimdi sen mesela oraya gittin ve orada daha önce bir klinik çalışmalarda, klinikte bankacılık yapılıyor. Şimdi aslında bu böyle başlar. Bir GMP kurulur. Yani özel şartlar altında, belirli kurallar altında ancak çalışabilirsiniz. İnsana verilmesi gereken hücrelerin bazı özel şartlar altında büyütülmesi gerekiyor. O şartlar altında büyütülen hücreler, genellikle bu bir bankalar olabilir. İşte kök hücre ve hücre bankaları genelde bunları çalışır veya saklar veya büyütür. Bu hizmeti verir. Sen şimdi gidiyorsun oraya ve diyorsun ki ben kök hücre tedavisi yaptırmak istiyorum veya bunu doktor da yazabiliyor. Yurt dışında birazcık daha rahat bu konular. Türkiye'de doktorların önderliğinde gidiyor.
Şöyle söyleyeyim, ben evet, ben merakımdan gittim. O yapan doktorun adını şimdi hatırlamıyorum ama daha doğrusu institünün sahibi olan doktorun. Birçok değişik yerde kullandığı şekiller var, organlar var. İşte MS'de kullanmış, işte spinal cord yani omurilikte kullanmış, diz vesaire gibi kıkırdakımsı yerlerde kullandı. Bir de ekstra olarak anti-aging denilen şekilde benim gibi yani giden bir problemim yok, belirgin bildiğim bir problemim yok. Kolum bacağım doğru çalışıyor, sakatlığım yok. İç organlarım mı diyeyim, iç dünyam mı diyeyim, bir efor ya da bir destekle daha nasıl gençleştiririm, bana nasıl bir faydası olur diye gittim. 3 günde 120 milyonu verdiler. Hani ne hissettin dersen hiçbir şey hissetmedim. Bana dediler ki bu kök hücreler girer, tarar, eğer sıkıntılı bir organ var ise oraya yönelir, orayı tedavi etmeye çabalar, çalışır, tedavi eder. Sonradan işi bitince de kenarda durur ve yeni bir problemi bekler. Bana söylenen bu. Ondan sonra ben araştırırken demeyeyim ama her kafadan bir ses diyeyim. Birine gittim, dedi ki yok o girdiği gibi çıkar. Biri dedi ki işte vücut onunla mücadele eder çünkü başka bir organizma. İşte bunlar dedi ki sende hiçbir problem yoksa 10 sene orada olur, bekler yeni bir şeye. Çok değişik bilgiler var. Bir başka merci de Bu işin hakikaten anti-aging ve longevity denen yeni kavram için yapılması isteniyorsa sık seferler, çünkü vücutta çok çok yani milyarlarca hücre var, öyle 150-120 milyon hücre bir işe yaramaz tek başına. 18 ay boyunca 2 ayda bir alınıp sonradan da maintenance, yani koruma yapmak için de senede 2 defa diye. Yani şöyle söyleyeyim, her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi sen bana bu hikayenin üzerine anlat istersen. Herkes daha iyi anlasın.
Bu her kafadan bir ses çıkması bizim bilimsel olarak makale yayınlanmış makalelerde de açıkçası aynı şey geçerli. Hatta artık buna bir dilemma bile diyorlar bazen. Fakat tam olarak birebir de kanıtlanabilmiş bir şey yok. İşte bir kök hücre her insana işte şu kadar kök hücre, şu kadar milyon kök hücre verelim. Şu kadar sıklıklarla verelim. Ancak bu işe yarar ve bu 10 yıl boyunca kalır gibi böyle kesin sonuçlar yok. Hala bunların çalışmaları devam ediyor. Tabii ki buna belirleyici etkenler nelerdir? Bir kere kök hücrenin alındığı donörün yaşı, sağlık durumu, kök hücrelerin sağlığı nasıl bir muamele gördü? Bu önemli. Verilen kişinin sağlığı, o insanın vücudunun, bağışıklık sisteminin özellikleri, yaşı, aslında cinsiyeti bile, bunların hepsi birer etken bu konuda. Şimdi kök hücreler gençleştirme alanında çok fazla kullanılıyor. Bu da hücrelerin, kök hücrelerin kendini yenileyebilme, self renewal özelliğinden ve hasarlı dokuyu tamir edebilme özelliğinden geliyor. O yüzden de hem hasarlı dokuyu tedavi edebilmek için hem de gençleştirme anti-aging alanı adı altında çok fazla klinikte çok fazlalıkla kullanılıyor. Sadece hastalıkların tedavisinde de değil, işte gençleşme, kozmetik, mezoterapi gibi diğer alanlarda da kök hücreler çok fazla kullanılıyor ve gerçekten de bu konuda çok umut vaat ediyor. Güzel sonuçlar var. Çünkü kök hücreler hem kendilerini yenilerken, çoğalırken hem gençliklerini koruyorlar, hem de dışarıyı tedavi edecek hem growth faktörler, yani büyüme hormonları, işte bazı İşte kolajen gibi veya işte bazı metabolitler salgılıyor ki oradaki dokunun daha dinç, sağlıklı olabilmesini sağlıyor aslında. Doğal olarak da kök hücreler gençleştirici ve yenileyici kaynak olarak çok güzel, el değmemiş bir kaynak olarak bize umut vaat ediyor.
Şu konuşmayı hatırlıyorum çünkü bana orada anlatılan, mesela o enstitünün reklamını yapan Mel Gibson'dı babasıyla ilgili. Ve orada ben doktorlara sordum, bana bu damardan verirlerken diğer kişilere nasıl yapıyorsunuz dedim. Dediler ki yine 120 milyon. 10 milyonunu dizine yapıyoruz. Gerisini damardan yapıyoruz. Sen dedin ki iyi, çok güzel. Ama nereden biliyoruz o kök hücrenin gidip de orada dizi bulacağını?
Yapılan klinik çalışmalar, hayvanlar üzerinde yapılan, insanlar üzerinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki kök hücreler hasarlı dokuya gidiyor. Hasarlı dokuda salgılanan bazı faktörler var. Nereye gideceğini bildiği için aslında kök hücrelere akıllı diyebiliriz. Nereye gitmesi gerektiğini biliyor. Şimdi o yüzden de doğal olarak da eğer vücudumuzda bir hasar varsa ve kök hücreye ihtiyaç varsa gerekli faktörler salgılanıyor ve kök hücre oraya gidiyor. Ne kadar verildiği, aslında şu an kesin olarak ne kadar verilmesi gerektiği bilinmediği için düzenli aralıklarda sık sık verilebilen en yüksek miktarlar veriliyor. Evet, bu kandan da verilebilir. İşte kandan direkt dolaşıma katılır ve hasarlı bölgeye direkt gider. Yapılan çalışmalarda da aslında görüldü ki bu özellikle COVID döneminde tedaviye yönelik olan çalışmalarda verilen, kandan verilen kök hücreler akciğerde bir birikmeye ve tıkanmaya da sebep olabiliyor. O yüzden de aslında verdiğimiz miktarın da çok büyük önemi var. Tabii senin dediğin gibi hani dize de veriliyor. Aslında lokal olarak tam olarak hasarın nerede olduğunu biliyorsak lokal olarak vermek en mantıklısı tabii ki de. Çünkü dolaşıma karıştığında gerçekten de aslında verdiğiniz hücrelerin yüzde kaçının tam olarak oraya gideceğini tam olarak bilemiyorsunuz. O yüzden de lokal olarak vermek her zaman daha mantıklısı. Bu kök hücrelerin kendini yenileyebilme özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bağışıklık sistemini baskılayabilme gibi bir özelliği de var. Otoimmün hastalığı dediğimiz vücudun kendi kendine saldırdığı bazı hastalıklar var. Romatoid artrit, romatizma, osteoid artrit, kemik erimesi gibi bazı hastalık durumunda direkt lokal olarak enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor.
O zaman onun için çok fazla duyuyoruz ve en etkilisi olduğunu duyuyoruz.
Evet. Şu an aslında doğal olarak kullanılabilen, biyo uyumluluğu yüksek en etkili tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
O zaman bana verilen bu hücreler vücuduma girdikten sonra, çünkü bildiğim bir sürü insan var bu işlemleri artık yaptıran. Türkiye'de de yapıyorlar, yurt dışına da gidenler var. Çantada getirilen kök hücreler var filan. Nereden geldiği bilinmeyen ama ana fikirde vücuda giriyor, araz bozuk var ise oraya ilk yöneliyor, Sonra görevini orada tamamladıktan sonra, çünkü uyum sağlıyor dedin.
Evet.
Orada görevini tamamladıktan sonra diğer bölgeleri tarıyor. Ne dedim, bazen de esasında iyi bir ortam bulursa orada yerleşiyor
evet,
dedim.
Evet, yerleşebilir. Fakat bunu tam olarak kanıtlamış bir çalışma yok şu an. Yani aslında dediğim gibi o hücrenin sağlığına, dönörün sağlığına, bunun bu hücreyi alan, alıcı organizmanın sağlığına, yaşına gibi bazı
peki
etkenler
olabilir. Peki ne işe yarar? Yani orada durdu. Şimdi insanlar boşuna para harcamasınlar diye söylüyorum. Aldığın hücre taradı, çok evet. da sağlıklısın. Dolayısıyla çok fazla da kendini yıpratmadı, kullandırmadı. Bir yere de gitti, böyle oturdu, kaldı. Orada dedin ya, sağlıklı bir ortam bulursa, kolajeni bol vesaire. Orada ne yapar sonra?
Aslında kök hücrelerin olduğu dokuların arasında yerler var. Kendi nişleri, kendi habitatları diyelim. Orada eğer düzgün bir yer, kendilerine uygun bir yer bulursa tabii ki de yapışıp orada durabilir. Şöyle
ne
bir
işe yarar?
Aslında kök hücreler vücudumuzda dediğimiz gibi hasarlı dokunun tamirinden sorumlu.
O zaman orada hazırda. Duruyor, sonra bir daha gerektiğinde mi aktive oluyor?
Evet, aslında vücudumuzda hali hazırda bütün insanlarda kök hücre mevcut.
Tabii ben dışarıdan gelenlerden bahsediyorum.
Biz şöyle belki konuşabiliriz. Şimdi otolog kaynaklı mı bu? Bizim kendimizden alınmış bir hücre mi? İşte o zaman aslında sıkıntı söz konusu değil. Zaten kendimizden alınmış hücre bize veriliyor ve olması gerektiği yere gene kök hücre arkadaşlarının yanına gidiyor, hı-hı. yerleşiyor. Fakat alojenik söz konusu olduğunda, başka bir insanın hücresini almak söz konusu hı-hı. olduğunda belki bu işte düşünülebilir. Çünkü o hücrede başka insanın DNA'sı var. Hı-hı. Başka insanın kaynakları var, metabolizması var. Doğal olarak şimdi sen alojenik olarak bunu yaptırdın. Başka bir insanın hücreleri vücuduna yerleşmiş ve evet orada büyüyor olabilir. Şimdi kök hücre dediğimiz zaman korkmamıza pek fazla gerek yok açıkçası. Bu kanserleşir mi gibi. Gene de %100 garanti veremeyiz. Yapılan çalışmalar sonuçlanmadı bu konuda şu an. Fakat sen şu an başka bir insanın, başka bir organizmanın hücrelerini barındırmış oluyorsun.
Sen bana dedin ki Esra, sen başkasından aldın. Dolayısıyla sen artık kimeriksin.
Evet.
Bir onu bir anlat, nedir? Bir de kötü bir şey midir?
Şimdi alojenik kaynaklar söz konusu olduğunda başka bir organizmanın hücreleri senin vücuduna yerleşiyor.
Evet.
Teoride bu şekilde konuşuyoruz. Sen artık aslında iki insansın. Başka bir insanın da başka bir insanın da hücrelerini barındırıyorsun. Bu mitolojide bir tane bir yaratık var, Kimeria. Aslında iki organizmanın iki farklı yaratığın birleşmiş hali. O yüzden de biz de bu terimi kullanıyoruz. Eğer sende başka bir organizmanın, başka bir insanın hücreleri varsa sen artık kimerik bir insansın. Tabii ki de bu alojenik kaynak çok önemli. Hani sağlıklı bir bireyden mi geliyor? Genetik geçmişi nasıl? Mutasyonu var mı? Herhangi bir kanser ve hastalık yatkınlığı var mı? O yüzden de tabii ki de aldığımız kök hücre kaynağı da burada çok önem kazanıyor. Bu alınan merkezin bu kontrolleri ne kadar yaptığı da çok önemli.
Varsayalım hepsi çok çok üst sınıfta. Hiçbir problemi olmayan sağlıklı bir annenin doğurduğu bebekle arasındaki kordon bağından alınan bir kök hücre geldi benim vücuduma girdi. Ben şimdi artık bir kimeriyim.
Evet.
Ama sağlıklı bir ekleme var. Benle ters düşen bir durum olur mu?
Kök hücre adı altına konuşacak olursak şu anki bilinen verilere göre ters bir durum söz konusu değil. Hatta tam tersi, hem şu anki yaşın hem de sıfır yaşındaki bir insanın hücrelerine sahipsin. Doğal olarak da bu hücreler sıfır yaşında olduğu için çok daha sağlıklı, çok daha işte büyüme faktörlerini güzel ve sağlıklı bir şekilde dışarı salgılayan, oradaki dokuların daha genç olmasını sağlayan gençleştirici faktörler salgılıyorlar. Doğal olarak aslında güzel bir şey.
Mesela 120 milyonla insan vücudunda herhalde milyarlarca hücre olduğunu.
Milyarlar.
O zaman çok küçücük bir pozitif.
Tabii ki de öyle. Bir de şöyle bir şey var. Daha demin de bahsettik. Bu hücrelerin durumu nasıl? Sağlığı nasıl? Verili sana enjeksiyon yapılırken ki uygulama hücreleri ne kadar etkiledi veya senin vücudun bunları ne kadar kabul etti? Bu da önemli. Bunların yanı sıra senin hasarın ne kadar? Yani kök hücreler hasarlı dokuya gidiyor dedik ya daha demin. Senin vücudunda hasar ne kadar? Bu hücreler ona yetecek mi? Fazla mı gelecek? Kök hücreleri verdiğimiz zaman IV olarak diyelim, burada söz konusu IV verilmiş olsun sistematik bir şekilde. Eğer dışarıda bir hasar yoksa, eğer sağlıklı bir vücuda sahipsen, verilen kök hücreler vücudu gençleştirir, güzelleştirir. Aslında hasarlı dokuyu tamir eder eğer bilmediğimiz bir şey varsa. Ve ondan sonracığıma dediğimiz o longevity kavramının daha uzun yaşamayı, daha sağlıklı yaşama kavramını aslında bize desteklemiş oluyor.
Dışarıdan aldığımız deforme olmamış hücrelerin kaynağı iyiyse ve bizde de çok ciddi bir bilmediğimiz hasar yok ise bunlar mevcut durumumuzu daha da iyileştiren, performansımızı ya da organlarımızın performansını arttıran kaynaklar olarak vücudumuzda işlev görür. Çok tabii bilimsel konuştuk. Buradan esas senin konun olan egzozoma geçelim. Ama şöyle geçelim. Senin çünkü biz seninle çok sohbet ediyoruz. Bilhassa ciltle ilgili de konuşurken çünkü hanımlar hatta beyler de ilgisini çekiyor. Bitkisel egzozomların da çok faydalı olduğundan hep bana bahsettin. Şimdi şöyle yapalım. Egzozom nedir? Ne işe yarar? Niye tercih edelim?
Aslında ilk niye tercih edelimden başlayabiliriz. Tamam. Çünkü daha demin kök hücrelerin ve alojenik olarak başka organizmalardan verilen kök hücrelerin dezavantajları olabileceğinden bahsettik ve çok fazla kontrollerin yapılması gerektiğinden bahsettik. Peki biz bu etkiyi hücreyi vermeden ama o hücrenin oluşturmasını istediğimiz etkiyi nasıl verebiliriz sorusunu aslında egzozomlar bize cevap olabiliyor. Egzozomları biz cell-free terapi olarak görebiliriz. Peki tanım olarak nedir bu egzozom dediğimiz zaman canlı hücrelerden salgılanan bir lipid zarı olan, kendi kendini yenileyebilme özelliği olmayan ve içerisinde kaynaklandığı hücreye ait bir kargo, bir mesaj taşıyan küçük vesiküllere, keseciklere biz egzozom diyoruz. Ben aslında egzozomları hücrelerin sosyal medyası olarak adlandırmayı seviyorum.
Evet, çok güzel.
Hücrelerin birbirleriyle iletişim kurarken birbirlerine gönderdikleri küçük minik nano boyutlu kesecikler, egzozomlar. Bilimsel terime bakacak olursak yaklaşık 200 nanometreden daha küçük nano boyutlu keseciklerden bahsediyoruz. Mesela kalp hücresinin dışarı salgıladığı egzozomla deri hücresininkisi farklıdır. Ya da bitkinin egzozomuyla normal herhangi bir memeli hücresinin egzozomu farklıdır. O yüzden de kaynaklandığı hücreye ait bir mesaj taşır. Ne vardır içerisinde? Ona bakabiliriz. Bir lipid, bir zarı var ve bunun içerisinde DNA materyali, RNA materyali yani genetik materyalin dışında enzimler, metabolitler, growth faktörler, büyüme faktörleri gibi birçok metaboliti içerebilir.
Mesaj taşır.
Mesaj taşır. O hücreye ait göndermesini istediği mesajı taşıyor. Dediğim gibi hücrelerin sosyal medyası olarak adlandırmayı seviyorum.
O zaman tercih etme sebebi de kendi kendine çoklama imkanı olmadığı için kontrollü bir mesaj taşıyıcı. Dolayısıyla da tercihen o yola başvuruluyor son zamanlarda diye görüyorum.
Egzozomların bazı avantajları var tabii. Bunlardan bahsedebiliriz. Bir kere o hücrenin yapmasını istediği, gönderdiği mesajı hücre olmadan kullanabiliyoruz. Mesela biz kök hücrenin orada yapmasını istediği o hasarlı dokunun tamirini veya gençleştirme mesajlarını biz egzozomal bir şekilde verebiliyoruz ve hücreyi kullanmadan. Böylelikle hücrenin ileride sebep olabileceği, hücrenin vücutta kaldı mı, nereye gitti, çoğaldı mı, başka bir insanın hücresini mi taşıyorum gibi konsernlerden uzak durabilmek adına biz egzozomu kullanıyoruz. Hücre cell-free terapi diyebileceğimiz hücresiz tedavi olarak son zamanlarda bilim insanlarının çok fazla ilgisini çeken araştırma konularından bir tanesi. Tabii görüyoruz aslında sadece bilim insanların değil son zamanlarda bu kök hücrelerin kullanım alanları gençleştirme üzerine kullanım alanları arttıkça doğal olarak egzozomla yapılan ilgi de çok fazla artmaya başladı.
Birkaç şekil görüyorum ben, bazılarını da yaptırttım, ben genelde deniyorum ondan sonra konuşuyorum. Şimdi bir böyle Kore'den gelen hazır paketlerde bir takım egzozomlar var. Şimdi tabii bu kök hücreyle öğrenmeye başladığımız için bu felsefeyi hani garip de geliyor, bu nasıl rafta böyle kutularda duruyor diye. Sonradan bir yeni mekanizmalarla kandan ve idrardan temizlenen bir egzozom mantığı var. Bir de sizlerin ya da kan bankalarında üretilen, hatta Türkiye'de de var galiba yeni bir oluşum var. Kök hücreden elde ettiğiniz egzozomlar var. Bunlar arasındaki fark ya da kuvvet, az kuvvet, nelere yarar? Belki o bir taneye yarar, öbürkü başka şeye yarar.
İlk hani Kore'den gelmiş olan ürünlerden bahsedelim. Bu ürünleri ben de takip ediyorum. Sosyal medyada özellikle sıklıkla paylaşıyorlar ve bu ürünlerin temelinde görüyorum ki sürekli bunun bilimsel olarak ne kadar etkili olduğunu kanıtlamaya da çalışıyorlar. Laboratuvar ortamında hem hayvanlar hem de insanlar klinik çalışmalar olarak makaleleri sosyal medyada da duyuruyorlar. Yapılan çalışmaları incelediğimde aslında temel tabanının kuvvetli olduğunu görüyorum. Burada aslında söylemek istedikleri, biz kök hücrenin etkisini egzozomlarla da, kök hücreleri kullanmadan onların mesajlarıyla da elde edebiliyoruz. Bankacılıkta yapılanların da aslında temelinde bu var. Arada sadece şöyle bir fark var. Bir tanesi Kore'den geliyor. Daha uzun, işte liyofilize edilmiş bir şekilde kurutulmuş. Şöyle söyleyelim, Kore'den gelenler işte orada şoklama ve kurutma tekniğiyle orada oluşturuluyorlar, hazırlanıyorlar ve küçük işte flakon dediğimiz cam şişeler içerisinde Türkiye'ye ve işte diğer ülkelere gidiyor. Aradaki tek fark işte mesela bir kere şunu biliyoruz. Koreli bir birey tarafından, Koreli bir bireyden kaynaklanan bir egzozom. Bir kere her ne kadar hücresel demesek de içerisinde başka bir ırktan kaynaklanan hem enzimler var hem de genetik materyaller var. Her ne kadar hücre gibi vücudumuza yerleşmiyor desek de gene onların genetik materyallerini almış oluyoruz. Gene aynı şekilde bu Türkiye'deki olanların hiç olmazsa popülasyon dağılımını biliyoruz. Arada sadece şöyle bir fark var. Türkiye'deki direkt senin kanından da yapılabiliyor. Otolog bir şekilde, gene alojenik şekilde bankacılığı yapılmış olan hücrelerden de kaynaklanabiliyor.
Egzozom otoloğuyla kök hücre otoloğunun arasında yaş fark ediyor mu?
Aynı şey. Yani egzozomlar son zamanlarda çok ilgi çekmeye başladı. Gerçekten hani hot topic dediğimiz, televizyonlarda bile artık konuşulmaya, işte sabah programlarında bile artık konuşulmaya başlanan konulardan bir tanesi. Sadece işte bunun alojenik veya otolog olması tartışılabilir, kaynağı tartışılabilir ama gerçekten herkesin ilgi göstermesi gereken ve çokça duyacağımız ilerideki yıllarda gerçekten hayatımız içine girebilecek, sadece bilim insanlarının değil de herkesin erişebileceği bir formda hayatımızın içine giren bir formül olarak göreceğiz egzozomları. Çokça duymaya başlayacağız. Bu arada egzozom kavramını kullanmak da aslında birazcık da terimi olarak önem arz ediyor açıkçası. Bundan ben çok değinmek istiyorum. Çünkü egzozomlar aslında ekstraseller vezikül dediğimiz hücrelerin dışarı olarak salgıladığı küçük vesiküller. Egzozom daha spesifik bir tanım aslında.
Kök hücre ile egzozom arasındaki farkı en basit şekilde, egzozom en azından bildiğimiz kadarıyla aldığın source'dan, aldığın gelen kaynağın DNA'sını senin DNA'nla karıştırmayacak olan ve mesajı sadece taşımaya yarayan, aralarında böyle bir fark var benim anladığım. İkincisi de son zamanlarda besin takviyeleri aldığında lipozomal diye bir kavram oluştu. Çözülemeyecek, midede asit olan ya da o verilen takviyenin kişinin metabolizmasına uyup uymayacağı eğer şüpheli ise lipozomal her zaman çok daha başarılı bir sonuç sağlıyor. Dolayısıyla da egzozom biraz da hani kök hücrenin mesajını daha kolay, daha rahat taşıyacak olan bir ulak diye tanımlanabilir.
Lipozom kavramını daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Çünkü lipozom gerçekten çok başka bir dünya. İlaç taşıyıcı sistemleri geliştirmek için, daha iyi girebilmesi için hücreye geliştirilmiş olan yöntemlerden bir tanesi lipozom. Aslında lipozomla egzozomu karşılaştırdığımızda çok benzer yapılar görüyoruz. Evet. Lipozom egzozomun sentetik versiyonu diyebiliriz. Aslında ya da tam tersi, egzozom lipozomun biyolojik versiyonu, biyolojik kaynaklardan elde edilen daha natürel versiyonu diyebiliriz. Lipozom kısmına daha detaylı bence girmemiz gerekiyor başka bir konuşmada. Çünkü lipozomun ağızdan alınımı, mezoterapide kullanımı, lokal olarak kullanımı, bunlarla alakalı aslında hiç bahsedilmeyen bazı noktalar var. Bu konuya belki sonra değinebiliriz.
Harika bir yerde bırakıyoruz Neslihan. Zaten hem yazılarınla Longevity Lab seyircilerimiz seni takip edecekler. Bu konuları eminim detayına paylaşacaksın. Hem de bir sonraki seferde ne konuşacağımızı da bulduk. Çünkü lipozom da çok duyduğumuz bir şey. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.